Ayrım 19, sayfa 298, 27, dokunuş ve ayrılış. Dışarıda sanki hayat durmuştu. Saatlerdir Kerberos'un sesi de duyulmuyordu. Ahtapotlar, midyeler, balıklar, koskoca Karadeniz susmuştu. Ne bir otomobil ne de bir sokak kedisi geçiyordu. Minareler susmuştu. Mezarda yatan Arzu, kahvedeki Hatice Hanım'ın kocası, kasabaya uzanan yol susmuştu. Bütün dünya kardeşimin hikayesini dinliyordu. Sustum. Kız da sustu. Soru sormadı. Elindeki buzlu vodka kadehiyle oynuyordu. Aramızda çok tuhaf bir gerginlik oldu. Çok ayıp bir şey yapmışız, konuşulmaması gereken bir sırrı açığa vurmuşuz gibi derin bir utanca gömüldük. Kaşları çatılmış, gözleri elindeki boş kadehe dikilmiş, alt dudağı daha önce hiç görmediğim kadar masum ve şaşkın bir ifadeye bürünmüştü. Belki de titriyordu, bilemiyorum. Bir süre böyle geçti. Sonra kız elindeki kadehi uzatıp biraz daha dedi. Anlattıklarımla ilgili tek yorumu bu şekilde biraz daha vodka istemek oldu. İkimizin de küçük kadehini doldurdum. Hemen içtik. Bu vodkayı Mehmet'in getirdiğini söylemiştin değil mi dedi. Evet dedim. O getirdi. Ne tuhaf. Neyin tuhaf olduğunu sordum. Çünkü ortada birçok tuhaflık vardı. Bir masal kahramanından gelen somut bir şey dedi. Sanki öbür dünyadan gönderilen bir hediye gibi. Bu şişeye onun elleri değmiş. Dün gece keşke uyandırsaydın beni. Bu cehennem azabını yaşamış olan adamı bir kere de olsa görmek isterdim. Aklıma zaman yolculuğundan gelen adamın getirdiği elindeki gül geldi. Ama bunu ona söylemedim. Belki gelecek sefer dedim. Kararlı bir tavırla hayır dedi. Gelecek sefer diye bir şey olmayacak. Yarın sabah çıkıp gideceğim ve bir daha görüşmeyeceğiz. Siz iki kardeşin hayatı çok ilginç. Ama benim de kendime göre bir hayatım var. Bu kadar heyecanlı ve romantik olmasa da. Kişiliğinde hep fark ettiğim hayalle mantık arasındaki mücadeleyi bir kez daha mantığı kazanmıştı. Vodka'dan hafifçe peltekleşmiş konuşması bile kararlı olduğunu saklamıyordu. Zihni Moskova'dan bir anda Podima'ya ve hayatın inkar edilemeyecek gerçeklerine dönmüştü. Biliyor musun dedim. Mehmet'in o gece meydanda gördüğü atlar ve o küçük kızlar hayal ürünü değilmiş. Gerçekmiş. Nasıl dedi. Anlamadım. Sovyetler çökerken her yer gibi binicilik okullarına da para veren, masrafları karşılayan bir otorite kalmamış. Atların yemsiz kalması üzerine binicilik okulunda eğitim alan çocuklar geceleri atlarla Moskova sokaklarında dolaşıp hayırsever insanlardan para topluyorlarmış. Bununla da atların bakımını sağlıyorlarmış. Mehmet'in gördüğü bir hayal değilmiş yani. O atlar. Ama Mehmet acayip görünümüyle onlara doğru ellerini kaldırarak yürüyünce atlardan biri ürkmüş, şaha kalkmış. Bu arada Mehmet de başına bir darbe almış. Şarkı sandığı şey de küçük kızların attığı korku çığlıklarıymış. Mehmet kanlar içinde kalmış. Sonra polis gelmiş. Mehmet'i bir hastaneye kaldırmışlar. Sizin haberiniz yoktu tabii bu olanlardan. Yoktu elbette. Mehmet'in gelmesini bekliyordum. Arada bir de Dinç abiye telefon edip Mehmet'i soruyordum. Sonra bir gün öğrendim ki Mehmet yine yok olmuş. Kaldığı otele günlerdir uğramadığını söylemişler. Dinç abi yine çok telaşlanmış. Hemen aramaya başlamışlar. Ama bu sefer izini çabuk bulmuşlar. Çünkü yanında kimlik olduğu için polis kayıtlarına geçmiş. Ne demek kimlik olduğu için? Kendisi durumu anlatmamış mı? Biraz sabret dedim. Her şeyi anlayacaksın. 2 gün sonra Moskova'ya gittim. Hastanede Mehmet'i gördüm. Onu tedavi eden doktorlarla konuştum. Söylediklerine göre yediği at çiftesinden dolayı bir beyin travması geçiriyordu. Ama tehlikeli bir durum yoktu. Atın vuruşu yumuşak olmuş, kafatası kırılmamıştı. Sadece bir sarsıntı geçiriyordu, kendinde değildi. Bir haftaya kadar hepsinin geçeceğini umuyorlardı. Kızın yorgunluktan ve alışık olmadığı vodkadan gözleri kapanmaya, başı sık sık önüne düşmeye başlamıştı. Ama bu sefer uykuya öylesine büyük bir iradeyle direniyordu ki, hikayeyi bitirmekten başka çarem yoktu. O haftayı Mehmet'in başında geçirdim. Doktorlar bilincinin ne durumda olduğunu bilemeyeceklerini ama uyanması için ana dilinde konuşulmasının olumlu etki yapacağını söylüyorlardı. Ben de başucuna oturup onunla sürekli konuştum. Hayatımızı değiştiren o kazadan, annemle babamdan, Ankara'daki okul yıllarımızdan, Nikola Tesla'dan, anneannemden, dedemden, yani ilgisini çekebilecek her şeyden söz ettim. Yalnız Olga yoktu bu konuşmalarımda. Çünkü o konuda nasıl bir durumda olduğunu bilmiyordum. Her şeyi daha da kötüleştirme riskini göze almak istemiyordum. O da arada bir zor anlaşılır şekilde sayıklıyordu. Ağzından dökülen cümle parçacıklarına, kelimelere anlam vermeye çalışıyordum. Gözlerini açık tutmaya çalıştığı için olsa gerek, kız ara sıra kaşlarını kaldırıyordu. Gidip uyumasını, hikayenin sonunu sabaha dinlemesini önerecektim ama vazgeçip devam ettim. Bir tahmin yapmamı isteseler, onun ağzından Olga, Borisov gibi kelimeler döküleceğini söylerdim. Oysa gerçek hiç de öyle değildi. Bir tek kez bile Olga dediğini duymadım. Bunun yerine çok garip sözler ediyor, hızla koşturan mor tavşanlar gibi anlam veremediğim şeylerden bahsediyordu. Uyuklayan kızın elindeki kadeh halıya yuvarlandı birden. Hemen irkildi. Gözlerini açtı. Soru sorarcasına "Hah!" gibi bir ses çıkardı. Artık ayakta duracak hali kalmamıştı. Yatmasını söyledim. Zaten hikaye bitmişti. Zar zor ayağa kalktı. Merdivenlerin başına yürüdü. "Ya Mehmet?" diyebildi. "İyileşti," dedim. Bir hafta sonra hastaneden çıktı. Sonrasını zaten biliyorsun. Hadi iyi geceler. Merdiven trabzanına tutuna tutuna indi. Dönüp ortalığı biraz toparladım. Sonra dişlerimi fırçaladım, şort ve fanila ile yattım. Ortalık sessizdi. Her gece olduğu gibi hemen derin bir uykuya dalmam gerekiyordu ama olmadı. Bir türlü uyku tutmadı. Ne yaptığımı bilmeden kalktım, odadan çıktım. Sessizce merdivenlere indim. Kızın oda kapısı aralıktı. Bir hayalet gibi odaya süzüldüm. Sokak lambasının vurduğu alacakaranlık odada ne yaptığımın bilincinde olmadan kızın yanına uzandım. Sağ yanının üstüne yatmış derin derin uyumaktaydı. Dizlerini karnına çekmişti. Nefes alışı duyulmuyordu. Ben de sağ yanımın üstüne, onun arkasına uzandım. Ama hiçbir yerine değmedim. Saçları yastığa dağılmıştı. Bedeninden ve saçlarından yayılan taze kokuyu içime çekerek bir süre yattım orada. Niye böyle davrandığımı, buraya ne amaçla geldiğimi bilmiyordum. Ama uyusa bile kızın varlığını ve sıcaklığını hissetmek, saçlarının bahar rahiyasını içime çekmek iyi geliyordu. Onun uykusunu bölmeyecektim. Ama uyuyamayacaktım da. Saatlerce o durumda kalabilir, bu kızın yalnız dış görünüşünden değil, iradeli ruhundan da yansıyan o elle tutulmaz, sözle anlatılmaz havanın yakın, en yakın tanığı olabilirdim. Gece mahremiyetinde onun en yakınındaki kişi olmak bir ayrıcalıktı. Daha önce bu ayrıcalığı yaşamış olan bir erkek var mıydı, yok muydu bilemiyordum. Ama o gece sadece ben vardım, kendisi farkında olmasa da. Birden nasıl bu hale geldiğim sorusu takıldı aklıma. Yoksa Mehmet'in söylediği gibi kıza aşık mı olmuştum? Yok yok, durum bu değildi. Böyle duygular uyanamazdı benim içimde. Aşkın tehlikelerini bilerek kendini ebediyen bu duyguya kapatan ben değil miydim? Kara sevda, gözleri bağlı olarak bir uçurumun kıyısında yürümek değil miydi? Birine sevdalanmak, donmuş bir gölde nerede ve ne zaman kırılacağını bilmene imkan olmayan ince buzlar üzerinde yürümek anlamına gelmiyor muydu? Mehmet'in başına gelenler bana unutamayacağım bir hayat dersi vermemiş miydi? Belki de sadece hazla ilgiliydi bu durum. Bedensel bir zevkti. Ruhla ilgili yönü yoktu. Zaten olamazdı da. Kız hiç kıpırdamıyordu. Nefes alıp verirken göğsü bile inip kalkmıyordu. Pencereden vuran parçalı ışıkta sol omuz başı bir kar topu gibi parlıyordu. Kapımı çaldığı ilk andan itibaren olanları düşündüm. Biraz ötemizdeki toprak altında yatan Arzu'yu, hapishanedeki Svetlana'yı, acılar içindeki Ali'yi, kendini kim bilir dünyanın hangi köşesine atan Mehmet'i tekrar tekrar düşündüm. Yarın bu kız çekip gidecekti ve ben huzurlu hayatıma geri dönecektim. Ama bu gece birkaç saat onun yanında genç kokusunu solumakta bir sakınca yoktu. Uyanık olsa kim bilir nasıl kızardı bu yaptığıma. Kaşlarını çatıp suçlayıcı ifadeyle yüzüme bakardı ama zaten bir süre sonra sessizce onu uyandırmadan kalkıp odama gidecektim. Bu işte böylece bitecekti. Tek taraflı, epey duygusal bir veda töreni. Ama öyle olmadı. En beklemediğim anda kız sol yanına döndü. Vodka'dan iyice ağırlaşmış olan uykusu içinde beni fark etmedi bile. Uyumaya devam etti. Ama herhalde bir şey hissetti. Çünkü sevgilim diye mırıldanarak dudaklarını dudaklarıma yapıştırdı. Önce uyandı sandım. Ama uyuyordu. Derin derin uyuyordu. Bundan emindim. Hiç uyanmamıştı. Ne yaptığının farkında da değildi. O zaman neydi bu? Belki eski bir sevgilinin bilinçaltına çöreklenmiş olan hüzün verici anısı, belki her gece sarılmayı beklediği bir sevgili özlemi, belki bir düş. Bunları bilmeme olanak yoktu. Ama işin garip yanı, yıllardan beri hiçbir insanın dokunmasına dayanamayan ben, kızın dudaklarının dudaklarıma yapışması karşısında sadece bir huzur, bir şefkat ve büyük bir mutluluk duyuyordum. Önce bir şok gibi gelen dokunma, şimdi yerini muhteşem bir kadın erkek sevecenliğine bırakmıştı. O zaman ağlamakta olduğumu anladım. Kız dudaklarımda uyurken gözlerimden yaşlar boşanmaya başlamış demek ki. Sessizce yanaklarımdan kayarak süzülüyordu yaşlar. Bu dudakların ılık dokunuşu, yıllardır içinde yaşamakta olduğum kişisel buz çağımı eritiyordu. Aşktan korkarak, çekinerek, ondan uzak kalarak geçen onca soğuk yılın birikmiş bütün yağmurları sessizce gözlerimden boşanıyordu. Dudaklarımda uyumakta olan kızın dudaklarından sanki bütün ruhunu, şakacı gülüşlerini, kaş çatışlarını, öfkeli hallerini, kararsızlıklarını, sonra birden duygularına set vuran iradesini, geleceğine ait hayallerini, heyecanlarını, arkadaşlarıyla şakalaşırken yüzüne yayılan şirin gülümseyişi, zaman zaman gördüğüm acıklı bakışlarını, beğenmediği yiyeceklere burun kıvırmasını, sükunetini, hırslarını, bazen benliğini kaplayan melankoliyi, evdekilerle telefonla konuşurken kullandığı küçük kız sesini, hayat enerjisini emiyordum. Onca zaman hayranlıkla seyrettiğim o kıvrık alt dudağı dudaklarımdaydı. Evet, hissediyordum. O anda karanlık gökyüzünde aşağıdan yukarıya bir yıldız kaydı. Her şeyi, her karanlık noktayı, hayatın her gizemli kıvrımını, ışık almayan her gölgeli alanı, zifiri bir gece gibi kapkara olan kalbi aydınlattı ve hatırladım. O dudaklar her şeyi geri getirdi. Masallardaki sihirli öpücükler gibi beni hiç uyanmamam gereken derin uykudan uyandırıp celladım oldular. Evet, insan her şeyi unutarak yaşayabilirdi ama her şeyi hatırlayarak yaşayamazdı. Gözyaşları içinde kızın dudaklarından ayrıldım. Duyamayacağını bile bile ona usulca özür dilerim dedim. özür dilerim. Gerçekten de benliğimin en derin pişmanlığıyla ondan özür dileyerek yataktan çıktım. Odama gittim. Koltuğa oturup düşünmeye başladım. Başlangıçta her şey ilginç ve vakit geçirtici bir oyundu. Kızla, kedinin fareyle oynadığı gibi oynamak, onu şaşırtmak, hayal kırıklığını yansıtan o güzel alt dudağını izlemek çok tatlıydı. Birdenbire modern bir binbir gece masalının içinde buluvermiştik kendimizi. Ne var ki kısa sürede efendi ile kölenin rolleri değişmiş ama bunu güç değil, tam tersine güçsüzlük sağlamıştı. Ağır akan su kayaya oymuş, kardelen çiçeği donuk toprağa delip başını çıkarmış, zarafet kabalığı yenmiş, dişilik bir kez daha erkek üzerindeki yumuşak zaferini sessizce ilan etmişti. Ve nihayet o masal prensesinin uyurken dudaklarıma kenetlenen dudakları en büyük mutluluğum ve en büyük felaketim olmuştu. Kurbanın bir öpücükle prense dönüşmesi, yaz ormanlarındaki kayın ağaçlarının serinliği, Olga'nın durgunluğa kapılmadan önceki o ilahi gülüşü, gençlik kahkahaları, Via con mi, işaret parmağımın nasır bağlamış ucu, şaha kalkan atın gökyüzünü kapatan yelesi, anladığım sözcükler, anlamadığım sözcükler, yeryüzünü beyaz bir yorgan gibi kaplayan kar. Hepsi birden, kaybedilen bütün yılları geri getirmek istercesine telaşla çarpan bir yüreğin ritmine eşlik ettiler. Şafağın kızıl ışıkları son hikayesini anlatmış, sözlerini ve yüreğini tüketmiş olan Şehrazat'ı oturduğu koltukta buldu. Yine kapırdamadım. Horozlar ötüyordu. Moskova'daki otelin neşeli horozu gibi değil, bir ayrılık ağıdı söyler gibiydiler. Güneş yükselmeye başladığında aşağıdan tıkırtılar geldi. Kız kalkmıştı. Belli ki beni rahatsız etmekten çekinerek hazırlanıyordu. Biraz sonra yalnız sokak kapısından değil, hayatımdan da çıkıp gidecekti. Ve ben onu bir daha hiç göremeyecektim. Gitti. Mektup. Sayın Savcım, 384 sayfada tamamladığım bu notları yazarken bir gün sizin tarafınızdan okunacağını hiç aklıma getirmemiştim. Ama bu durumda okumanızın kaçınılmaz olduğunu görüyorum. Çünkü bu karmaşık olayı çözebilmek için bu notlara ihtiyaç duyacaksınız. Her şeyden önce bazı sayfalarda rastlayacağınız ve yüksek kişiliğinizle ilgili olumsuz ifadelerden dolayı sizden özür dilemek isterim. İnanmanızı isterim ki bu olumsuz gözlemler sadece sizinle ilgili değil, benim dünyaya karşı hissettiğim, sizin de fark etmiş olduğunuz kayıtsızlığın ve içine kapanmanın, bir de o sıralar tam olarak adlandıramadığım bazı duyguların bir sonucuydu. Parantez içinde, bu arada telefonunuzda çalan Sen Gelmez Oldun şarkısını, savcılık makamının ciddiyeti ve adaletin ağır başlılığı ile bağdaştıramamış olduğumu belirtmeme izin verin. Umarım o hafta sonu gelmeden meslektaşınız ve ailesiyle birlikte eğlenmek ve neşelenmek fırsatını bulmuşsunuzdur. Parantez kapanıyor. Bu dünyadan kendi isteğimle ayrılmadan önce bu notları ve mektubu başucumda bırakırken şahsınıza yöneltmiş olduğum incitici sözleri ki bunları düzeltmek için vaktim ve takatim yok, telafi edebilmek amacıyla size belki de öbür dünyadan gönderildiğini düşüneceğiniz bir hediye vermek istiyorum. Bu hediye, çözmek ve gerçek faili bulmak için çok uğraştığınız, hatta bir ara bu nedenle beni bile tutuklatmak istediğiniz Arzu Kahraman cinayetiyle ilgili. Şu anda hapishanede tutulmakta olan ve katil olduğuna kesin gözüyle bakılan Svetlana Kurumova tamamen suçsuzdur Savcı Bey. Bu durumu bahçedeki köpeğim Kerberos'un kulübesinde bulmuş olduğum bir altın kolye sayesinde ve uzun bir düşünme ve analiz sonucunda anlamış bulunuyorum. Hatırlayacağınız üzere sizi bir kez daha varlığıma rahatsız etme pahasına makamınıza bir ziyarette bulunmuş ve olay yeri resimlerini görmek istemiştim. Bu ziyaretin sebebi, o davet akşamı Arzu'nun boynundaki kolyenin cinayetten sonra da boynunda olup olmadığını anlamaktı. Yaptığım araştırmalar sonunda gördüm ki, ucunda altından bir kuş bulunan kolye, davet boyunca Arzu'nun boynunda durduğu halde cinayetten sonraki resimlerde yok olmuş. Bu durumda köpeğimin kulübesine gömülmüş olduğunu tahmin ettiğim kolyenin Arzu'ya ait olduğu ve katil tarafından cinayet sonrasında alınarak köpek kulübesine gömüldüğü anlaşılmaktadır. Sayın Savcım, şimdi size son bir edebiyat oyunuyla veda etmek amacıyla küçük bir bilmece sorarak katili açıklamak istiyorum. Elinizdeki metnin harflerini bir şifre gibi kullanarak bu sorunun cevabını kolayca verebilir, katili bulabilirsiniz. 1. Birinci bölümün son harfi. 2. Üçüncü bölümün ilk harfi. 3. Dördüncü bölümün ilk harfi. 4. Altıncı bölümün son harfi. 5. 7. bölümün son harfi. Parantez içinde, Sayın Savcım, şimdiye kadar katilin kim olduğunu anlamış olmalısınız. Ama izninizle ben yine devam edeyim. 6. 8. bölümün baştan ikinci harfi. 7. 9. bölümün baştan ikinci harfi. 8. 13. bölümün baştan 7. harfi. Sayın Savcım, umarım bu veda mektubum sizi daha önceki davranışlarım gibi rahatsız etmemiştir. Bu arada kravatınızı bağlayış şeklinizle ilgili eleştirilerimi de fazla ciddiye almayın. Umarım bu ihbarım o kaba şakalarımı mazur göstermeye yetmiştir. Ama yine de kravata tek taraflı düğüm atmak yerine daha ince bölümünden çift taraflı düğüm atmanızı tavsiye ederim. O zaman yana doğru kaymaz. Bu tavsiyeyi her şeyde düzen arayan bir mühendis ukalalığı olarak kabul etmenizi diler, saygılarımı sunarım.